Kardeşler hoş geldiniz. Ben bir anlamda hoş geldim. 3 haftadır yokum. hem işlerden dolayı hem de hizmetten dolayı yurt dışında bazı seyahatlerimiz oldu. Bildiğiniz gibi bir yayın evi işiyle uğraşıyoruz. Dilara'ya sorabilirsiniz sonra. Onun anlaşmaları için gitmiştik. Hamdolsun güzel geçti. Dilerim birkaç yıla çok güzel bir kütüphanemiz olmaya başlayacak Türkiye'de. Hem değerli kitapları Türkçe'ye çevirerek kilisemizin gelişimi için, daha Rabbin sözünü anlayabilmek için ve çalışabilmek için araçlarımız olacak diye umuyoruz. Uzun bir, dediğim gibi 3 haftadır böyle İngilizce konuşuyorum, anlatıyorum her şeyi. Şimdi böyle bir Türkçe, tekrar bir dönüş yapacağız birlikte. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? En son hangi konuda kaldık? Bileniniz var mı? Elçin işlerinin kaçtaydık? Çok ilginç bir olay oldu en son baktığımız bölümlerde. Bölümde Elçin İşleri 5. bölümün bir kısmına bakmıştık. O ünlü insanlarla paylaşırken bazen çekindiğimiz bölümlerden biri demiştim bu konu için. Hananya ve Safira'nın bölümüne bakmıştık. Hananya ve Safira için o paylaştığımız bölümde ve Elçin İşleri'nin tamamında neyi anlatmıştık? Bir önceki vaaz serimde yaratılış bölümündeydik. Yaratılış bölümünde Tanrı dünyayı kendi halkına veriyor, Adem ve Havva'ya veriyor, onlara komut veriyor, yapmaları gerektiği şeyleri söylüyor, onlara güç veriyor, onlara ihtiyacı olan her şeyi veriyor ve insanoğlunun o ünlü bahçedeki düşüşü, günaha düşüşü, sonra takibine gelen o günahın sanki küçücük bir günah ya, ondan bir şey olmaz dediğimiz o günahın nasıl bir anda arttığını, nasıl bir anda dünyayı alt üst ettiğini gördük. Fakat aynı zamanda yaratılış bölümüne baktığımızda Tanrı'nın ne kadar sadık bir şekilde halkından, ona sadık olmayan halkına ne kadar sadık bir şekilde davrandığına baktık birlikte. Ve Elçin İşlerine geldiğimizde ne demiştik? Tekrar bir yaratılış. Tekrar bir ne var demiştik? Görev veriyor. İsa Mesih bu sefer diyor ki gidin. Benim neylerim olun? Tanıklarım. Neydi o kelime Grekçe'de? Martus. Tanıklarım. Hatta İngilizce'de ne demiştik? Sonra kullanılan martyr kelimesi, şehit. Şahit ve gerekirse şehit. Şahit olduklarını görüyoruz. Havarilerin. Düşe kalka dışarıdan baskı gördüler. 4. bölümde tehdit edildiler. Sonra bakıyoruz içeriden bir tehdit. Hananya ve Safira'nın tehdidini gördük. Bugün ise hemen sonrasında, yani düşünsenize Hananya Safira gibi bir olay oluyor. İnsanlar bir araya geldiklerinde biraz daha, acaba o ilk şey geçti mi acaba? Yani bak neler oldu kilisede. Daha dakika bir gol bir tabiri caizse hemen kilise içinde bir kaos, bir etki. Acaba hala devam ediyor mu? Rabbin eli hala onların üzerinde mi? Bugün bakacağımız bölüm Elçin İşleri 5. bölümün çok kısa aslında bir kısmı. Normalde böyle bölüm bölüm ilerliyoruz. 5. bölümün tamamına bakıyoruz. Ama bugün sadece sizlerle 5. bölümün 12. ayetinden 21. ayetin yarısına kadar. O bölümü okuyacağım sizlere. Ondan sonra gelelim bakalım Rab bizler için ne diyor? Size bugün Rab ne hazırladı? Sizinle ne konuşmak istiyor, ne söylemek istiyor bakalım. 5. bölümden okuyorum kardeşler, 12. ayetten başlayarak. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan ve kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. İbraniler 4:12 şöyle diyor kardeşler, Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler, yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ya Rab, dileğimizde ve arzumuzda bu. Gel bizim yüreklerimizdeki bu arzuları, bu istekleri, bu düşünceleri gel yargıla. Sen adil olan Rab'sin, sana güvenebiliriz. Sen adil bir şekilde yargılarsın, hayrımıza yargılarsın. Senin yargın iyidir bu anlamda. Bu nedenle sana geliyoruz. Ya Rab göster. Senin talebelerin olmak istiyoruz. Senin halkın olarak bu dünyada ışığın olmak istiyoruz. Gel bize göster. Hangi anlamda değişip dönüşmemiz gerekiyor? Hangi anlamda burada bulunan kardeşlerim, seni tanımayan, henüz senin yollarında yürümeyen kardeşlerim, kardeşlerimi davet ediyorsun. Gel hepimize göster Ya Rab. Senden duymak istiyoruz. Dileriz geçmişin o keşkeleri, geleceğin kaygısı bir an olsun bizden şimdi alınsın. Öyle ki senden duyalım, senden işitelim ve sadece senin sözünü işitenler değil, onu yapanlar, onun üzerine yaşayanlar olalım. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Kardeşler, vaazımı hazırlarken insan ister istemez bazen vaaz çalışması yaparken gaza geliyor tabiri caizse ve bolca yazıyor. 9 sayfalık bir notum var. Eminim ki ilk 5 dakikadan sonra ona bakmayı bırakacağım. Fakat bugün sizlerle, bugün 5. bölüme birlikte bakmak istiyorum. Mükemmel Rabbin sözünde, hani bazen hazırlık yaparken insan ister istemez ilk başta kendisine vaaz ediyor bunu. Sizinle paylaşmadan önce ben üzerine düşünüyorum, kendimi sorguluyorum. Acaba Rab bana bu konuda ne demek istiyor? Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de size davet etmek istiyorum. Lütfen yürekten dinleyin, yürekten işitin. Umarım hiçbir şey dikkatinizi dağıtmaz bu zamanda. Ama ilk ayete bakarak başlayalım o zaman. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Bazen İsa Mesih'in hayatına ve öğrencilerine baktığımızda acaba ne kadar İsa Mesih'in havarileri onun gibi olabilir ki diye sorgularız. Ve kendimiz için, çünkü kendimizi düşünürüz. Ya ben ne kadar İsa Mesih gibiyim? Ben ne kadar İsa Mesih'in ilk havarileri gibiyim? Bunu sorgularız. Ve elçiler işlerine baktığımızda da bir nevi bunu görüyoruz. Elçiler işlerine baktığımızda bu ayette aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İsa Mesih'in hayatına baktığımızda bir nevi Luka kasten bu bölüm boyunca bir şey yapacak. İsa Mesih için kullandığı kelimelerin aynısını havariler için, elçiler için kullanıyor. Tekrar ve tekrar kasten aynısını kullanıyor. Farklı seçecek, kullanacak kelimeler var. Kullanmıyor. İsa Mesih için ne dediyse aynısını onlar için kullanılıyor. Fakat daha da eskiye gidiyor Luka. Buradaki belirtiler ve harikalar kelimesi. Belirtiler ve harikalar eğer eski anlaşmanın Grekçe çevresi olan Septuaginta'ya bakarsak yine aynı kelime orada kullanılıyor. Nerede? Tanrı halkını o kölelikten çıkarırken nasıl çıkarıyor? Belirtiler ve harikalar yaparak onları oradan çıkarıyor. Ve aynı şekilde ne demiştik burası? Yine bir yaratılış dönemi gibi. Rab halkını kölelikten, günahı olan kölelikten çıkarmak için belirtiler ve harikalar yapıyor. Onların görmesini istiyor, onların anlamasını istiyor. Ve bu nedenle burada da bunun devam ettiğini, İsa Mesih belirtiler ve harikalar yapıyordu, havariler belirtiler ve harikalar yapıyor. Ve hemen sonrasında imanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. İlk Kutsal Ruh gelmeden önce ve verildikten sonra neyi görüyoruz? Kiliseyi tanımlarken ne demiştik? Kilise bir araya gelen bir topluluk. Yani ben Hristiyanım, uzaktan Hristiyanım. Gitmesem de görmesem de okey, bizim köy, o kilise bizim kilisemizdir değil. Böyle bir kavram yok. Kilise toplanan bir varlık. Bir araya gelmek zorunda. Ama zorunda şey anlamda zorunda değil. Her zaman hatırlatırız. Bir araya gelmezsen cennete gidemezsin kavramı değil. Bundan bahsetmiyoruz. Bir araya gelmezsen sen nasıl daha İsa Mesih gibi olabilirsin? Onun sözünü duymazsan, kardeşlerinin ihtiyaçlarını duymazsan, onların ihtiyaçları için Rabbin sana verdiği armağanları kullanmazsan nasıl onun gibi olabilirsin? Ve burada görürüz ki toplanıyorlar. Nerede toplanıyorlar? O da önemli. Süleyman'ın eyvanında. Halka açık olan bir yer, bütün sadece dini otoritenin bulunduğu bir yer değil, bütün halkın girebildiği bir alan ve tahmin edeceğiniz üzere İsa Mesih de orada birçok kez vaaz verdi. Birçok kez Rabbin sözünü duyurdu. Hatta en son gidişlerinden bir tanesi soruyorlar İsa Mesih'e. Sen kimsin? Açık açık söyle bize. Sen gerçekten Mesih misin? Ve orada söylediği şeyler diyor ki işte sonsuz yaşamı, göklerin egemenliğini duyurmaya geldim. Anlatıyorum, anlamıyorsunuz. Aynı dini otorite yine aynı yerde. Bu sefer İsa Mesih yok fakat İsa Mesih'in elleri, İsa Mesih'in ayakları olan kilise var. Yani bir araya geldiğimizde sadece hadi böyle haftada bir araya gelelim. Güzel olur. Birimizin acılarını, sorunlarını dinleriz değil. Bir araya geldiğimizde Tanrı seni ve beni kullanarak, elleri ve ayakları olarak kullanarak hem kendimize hem birbirimize ama özellikle onu henüz tanımayan insanlara ışık olma fırsatı veriyor. Onlar ne kadar anlar, ne kadar sevgiyle karşılar, aman bizi yanlış anlamasınlar değil. Odak noktamız o insanlar değil, odak noktamız Rabbin örneği. Rab bize nasıl gösterdi, ne gösterdi? İsa Mesih, aman şimdi yanlış anlaşılmayalım. Kendimizi korumaya alalım değil. Cesur bir şekilde halkın ortasında sözlerini paylaştı. Çünkü amacı hayatta kalmak değil. Amacı aman benim canıma bir şey olmasın değil. Elbette bunları istemek kötü bir şey değil. Ama o sıralamada, o denklemde en üstte değil. En üstte ne? Rabbi yüceltmek. Kilise de bunu devam ettiriyor. Amaçları Rabbin adı yücelsin. İnsanlar onun yüceliğini görsün, onu tanısın, onu duysun ve kurtulsun. Amaçları bu. Onun altında elbette, vaazımda tekrar tekrar paylaşacağım için önden uyarısını yapayım. Benim amacım şey değil, burada anlatmak istediğim ve Rabbin sözünde net bir şekilde gördüğüm şey değil. Yani arkadaşlar gidin bas bas bağırın, köşe her tarafta anlatın, bol bol dayak yiyin değil. Amaç o değil. Ama amaç Rabbin sözünün duyurulması. Bedeli ne olursa olsun. Devam ediyoruz. 13. ayeti atlayacağım şimdilik. Ona geri geleceğiz ve nedeni var bunun. O yüzden 13. ayeti atlıyorum. Sadece okuyacağım orayı. Bir düşünün. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Rabbin sözüne burada baktığımızda dediğimiz gibi aynı yerdeler, aynı çobanın işlerini yapıyorlar, İsa Mesih'in işlerini yapıyorlar. Aynı İsa Mesih ne yaptıysa hatta hatırlıyor musunuz İsa Mesih ne dedi? Benim yaptıklarımdan daha fazlasını yapacaksınız. Elbette kurtuluş anlamında söylemedi ama onun yaptıklarının artarak sadece bir kişinin yaptığı değil, sadece İsa Mesih değil, Petrus, Yuhanna, Paulus, diğer havariler ve artarak yayıldığını görüyoruz. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Yani bir aynı yerdeler, aynı şeyi yapıyorlar, aynı güç, aynı kudret onlarda, onlar aracılığıyla da var. Fakat şimdi bakmak istediğimiz yer ise insanlar toplanıyor, insanlar dinliyor, iki grup var. Birisi hayran kalıp dışarıdan bakıyor, dediğim gibi ona birazdan geleceğiz. Diğer grup ise onlara katılıyor. Sayıları gitgide artıyor. Bir önceki birkaç bölüm öncesine baktığımızda sayıları 5000'i geçti. Birkaç hafta içinde. 5000'i geçen sayıları var ve devamlı artıyor. Artan ölçüde derken o 5000 katlanarak artıyor. Yüksek bir rakama doğru gidiyor. Ve bunun bir bedeli oluyor. Bir tepkisi oluyor. Bazen kiliseye, Türkiye'deki kilise için dua ediyoruz. Rab gel senin adın bu ülkede duyulsun. İnsanlar seni tanısın. Hristiyan olsun anlamında değil. Seni tanısın. Senin yollarında yürüsün istiyoruz Ve sanki bunun güllük gülistanlık bir yolmuş olduğunu hayal ediyoruz. İnsanlar iman edecek. Ne olacak? Herkes böyle lay lay lom çok güzel ilerleyecek. Herkes çok sevinecek, çok kutlayacak, çok güzel şeyler olacak. Yaşadığımız bölge sağ olsun bizi hatırlatıyor. Umutlandığımız anda ne yazık ki kötü olan işleri de net bir şekilde ilerliyor. Fakat burada kişilerin sayısı artıyor. Bütün bunların sonucu diyor, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Bu hikaye biraz garip bir hal alıyor. Çünkü diyor ki gölgesi yeter. Onun gölgesi değilse beni iyileştirmeye yeter. Biraz garip geliyor. Sanki tam da bizim bulunduğumuz coğrafyada hani vardır ya bu hacı hocaların bir tarafını tutarsın, ipini tutarsın, şuyu tutarsın ve bir şekilde günahlarının affolduğunu iddia edersin. Onun elinden geçen bir şeyi yersin, belki şifa olur diye. Biraz onu andırıyor. Fakat kendimizi orada durduralım. İsa Mesih'in bir hikayesi var, hatırlıyor musunuz? Bir kadın geliyor, doktorlara gitmiş, iyileşememiş. O kadın İsa Mesih'i görüyor, duyduğu, öğrendiği şeylere dayanarak diyor ki eğer onun giysisinin eteğine değersem iyileşirim. Yani orada İsa Mesih'in giysisi değil odak noktası, onun olması, İsa Mesih'in gücünün onun aracılığıyla bir şekilde ona aktarılacağına iman etmesi. Bir pastör şöyle açıklıyor, diyor ki İsa Mesih'in elbisesine dokunan sadece o kadın değildi. İsa Mesih'i çarmıha gelen askerler de İsa Mesih'in elbisesine dokundu. Ama imanla değil. Onu öldürdükten sonra zar atarak bölüştüler elbiselerini. Bazı kiliselerde olduğu gibi şuna dokunursan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur değil. İman konusu burada odak noktası. İman kime iman ediyorsun? Burada kişilerin de iman ettiği nokta o gölge olayı. Yani Petrus'un gölgesi. Platon'un da bir o ünlü hikayesinde, o mağarada geçen hikayesinde biliyorsunuzdur elbette. İnsanlar bir mağarada bağlanmış bir grup insan. Duvara doğru bakıyorlar, dışarıyı göremiyorlar ama gölge görüyorlar devamlı. O gölgeleri de gerçek sanıyorlar. Bir anda bu şey gibi olabilir yani o gölgeymiş gibi. Ama gölgenin, eğer bir gölge varsa bize ne öğreti vardır? Ne öğretir bu? Mantıksal olarak onun arkasında bir ışık vardır. O ışığın vurduğu kişinin üzerine vurduktan sonra o gölge oluşur. Işık yoksa gölge de yoktur. Bu nedenle burada insanların yaptığı da bu aslında. O gölge var ama iman ettikleri şey o gölge değil. İman ettikleri şey Petrus'un arkasında, bu havarilerin arkasında el aldıkları İsa Mesih'in kendisi. Dirilmiş olan İsa Mesih'in onlar aracılığıyla sağladığı güç. Hemen sonrasında çok ilginç şeyler oluyor. Elbette insanlar yayılıyor, şilteler ve döşekler. İsa Mesih'in hikayesinde devamlı geçen kelimeler. İnsanlar İsa Mesih'e, insanları şilteler ve döşeklerle taşıyorlar. Dediğim gibi Luka bunu tekrar tekrar yapıyor. İsa Mesih için ne kullandıysa Luka müjdesi boyunca aynı şeyi havariler için yapıyor. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan ve kalabalıklar geliyor. Hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Burada neyi görüyoruz? Yeruşalim değil artık. İsa Mesih'in emri neydi? Gidin müjdemi duyurun. Yeruşalim, Yahuda ve Samiriye ve Yahuda'da ve ondan sonra uluslara. Ve görüyoruz ki Yeruşalim dışarındaki insanlar gelmeye başlıyor. Duyanlar, iman eden insanlar, en azından iyileşeceklerine iman eden insanlar geliyor. Hemen sonrasında bunun üzerine diyor ki kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi. Buradaki o kıskançlıkla dolma kelimesi, o dolmak bir yüreğin, bir içselliğin dolması aynı şeyle kutsal ruhun dolmasıyla aynı. Bir grup kutsal ruhla dolan bir havari grubu var, diğer yanda ise kıskançlıkla dolan bir grup var. İkisinin amacı çok farklı. İkisinin yönlendirilişi çok farklı. Hani hep söylenir aslında yani bir şekilde bu yüreğimiz doluyor. Neyle doluyor? Biz kilise olarak arzumuz ne? Ya Rab, yüreğimizi, bizleri doldur. Kutsal ruhunla dolalım. Dileğimiz, arzumuz bu. Fakat güya Rabbin evinde bulunan bu dini otoritesi kıskançlıkla doluyor. Yani sizi bir yerde bulunmanız, böyle kilise gibi bir yerde bulunmanız, kıskançlıkla dolmaktan alıkoymuyor. Çok rahat bir şekilde Tanrı'nın adını kullanarak, fakat kıskançlıkla dolarak çalışabilirsiniz. Bunu Paulus Efendi hapse atıldığında da söylüyor. Bazılarınız diyor, müjdeyi paylaşıyorsunuz ama sevgiyle değil, kıskançlıktan dolayı. Çekemediğiniz için paylaşıyorsunuz ama yine de paylaşıyorsunuz. Şükredebiliyor. Fakat burada gördüğümüz kişi kıskanmakla kalmıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Başkan ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Havarilerin yaptıklarını görüyorlar. Mucizeleri görüyorlar. Öğretilerini görüyorlar. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Durduralım bu insanları. İnsanların iyileşmesini şey gibi algılamayalım. Yani bir nevi bu 21. yüzyılda ha bak insanlar iyileşiyor, ilaç aldı gibi anlamda değil. İnsanlar, kötü ruhlardan kurtulan insanlar artık Rabbin tapınağına girebilecek hale geliyorlar. Düşünün, insanlar hasta oldukları için, kötü durumda oldukları için Rabbin tapınağına giremiyorlar. Tanrı'yla bağ kuramayacaklarını düşünen bu insanlar ve hatta kuramayan insanlar özgür kılınıyor ve karşıdaki dini otorite bunu görüyor, kıskanıyor. Kaygıları, düşünceleri, onları gece ayakta tutan Rabbin egemenliği değil, Rabbin sevgisinin yayılması değil, kıskanmak. Sayıları artıyor onların. Bizim niye artmıyor? Bulunduğumuz bölgede de ne yazık ki biz bunu yaşıyoruz. Bir kilise açıldığında gelen tepkileri hepimiz biliyoruz. Bir insan Hristiyan olduğunda benzer tepkilerle karşılaşıyoruz ama buradakiler güya aynı inançta olan, aynı Tanrı'ya inandığını söyleyen insanlar. Sadüki mezhebinin önemi nedir? Sadükilerin en önemli öğretisi ve Paulus bunu tekrar tekrar söylüyor. Neydi? Sadükiler ölümden sonra dirilişe inanmıyorlardı. Yani öldükten sonra diriliş yok diyorlardı. Havariler neyi öğretiyor? Sizin öldürdüğünüz İsa Mesih dirildi. Onların mezhebinin direkt karşısına net bir şekilde bir öğreti veriyorlar. Bu nedenle Sadükiler onları durdurmak istiyorlar. Onları yakalatıp devlet tutuk evine attırıyorlar. Şimdi o 13. ayete geri dönecek olursak, o ilk kısmına. Ne demiştik? Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Kilise de çoğu zaman böyle. Halk arasında hiç kimsenin İsa Mesih'e küfrettiğini duymayız. İsa Mesih'in günahkar insanlarla, kadınlarla, çocuklarla, erkeklerle olan ilişkisini okuyan herkes İsa Mesih'in sözlerine ve yaptıklarına hayran kalırlar. Çoğu zaman ziyaretçilerimiz gelir, anneyle kızı, şimdi isimlerini unuttum. Onlar geldiklerinde de İsa Mesih'ten bahsederken hayranlıkla bahsederler. Fakat katılmak istemezler. Fakat İsa Mesih yolunda yürümek istemezler. Çünkü bence o kişiler İsa Mesih'in yolunda yürümenin gerçek anlamını algılamış kişilerdir. Gerçek bedelini algılamış kişilerdir. Biraz böyle ters köşe oldu ama yani demek istediğim şu. Hayran kalıp dışarıdan izleyen insanlar İsa Mesih'in ve kilisesinin öğretisini tam olarak anlıyorlar. İşte bu nedenle katılmıyorlar. Öğreti nedir? 13'te ne? Onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze almıyordu. Katılma kelimesi ne biliyor musunuz? Katılma kelimesi bağlanmak kelimesi. Yaratılış bölümünün 1. bölümünde kadın ve erkek birbirine bağlanacak dediğinde, bir olacak dediğinde kullanılan kelime bu. İnsanlar dışarıdan bakıyor. Eğer ben bunlara bağlanırsam, Sonum iyi olmayacak. Bir önceki bölümde iki kişi öldü kilisede. Tanrı'nın kutsal ruhuna karşı günah işledikleri için. Ondan önceki bölümde hapse atılacaktı bunlar, az kalsın. Ve şimdi büyük ihtimal yine hapse atılacaklar. Yaptıkları çok güzel. İsa Mesih'i seviyorum. Çok hayran kalıyorum. Her şey çok güzel. Fakat bedel ödemek istemiyorum. Dışarıdan seviyorum. Bağlanmak. Bu nedenle kiliseye katıldığınızda, vaftiz olduğunuzda sizi davet ettiğimiz şey bu. Kiliseye katılmak, ya gelirim böyle, havalar güzel olduğunda, iyi olur, zaman geçiririz birlikte, sohbet ederiz. Değil. Kilise olmak demek, bağlanmak. Birbirine adamak hayatını. Bir karı koca ilişkisinden bahsediyor burada. Ya da İsraillerin Tanrı'ya bağlanması, eski anlaşmada geçen aynı şeyi kilise içine dışarıdan bakıyorlar. Diyorlar ki eğer ben bunların dediklerini yaparsam adamak zorundayım hayatımı. Yarı yarıya yok. Ya kendi hayallerim var, özgür. Kendi planlarım var. Kendi arzularım var. Çocuklarım için planlarım var. Gelecek için düşüncelerim var. Özgür benim param, kendim kazandığım parayı. Onun için nasıl kullanacağıma ben karar veririm. Zamanım benim. Ben zaten çalışıyorum haftanın 5 günü. Bırak biraz da kendime zaman ayırayım. Bunların hiçbiri kötü değil. Anlatabiliyor muyum? Başlangıçta ne demiştik? Bunların hiçbiri kötü bir şey değil. Fakat sıralama yanlış. Hani Rab vardı senin için günahlarını feda etmek için kendini feda eden. Hani onu, o nerede bu denklemde nerede? Bir yerde var mı o denklemde? Belki bir zaman ona soracak mısın? Ya Rab, senin benim için planın var mı? Bence bu kişiler anlıyor durumu. Eğer ben bu gruba katılırsam İsa Mesih Rab'dir demek zorundayım ve onun gerektirdiği her şeyi de yapmak zorundayım. Fakat ne yazık ki kiliselerimiz, biz kendimizi sorgulayalım. Dışarıdaki insanların zaten Tanrı'yı tanımayan insanlar Tanrı'yı tanımamış gibi yaşıyor. Ama bizler Tanrı'yı tanıdığını iddia eden bizler onlardan ne kadar farklı yaşıyoruz? Soruyor musun? Ya Rab, bu hafta ekstradan bir 10 saatim var. Var mı bir isteğin? Ben demiyorum Rab sana her seferinde sesli bir şekilde evet evladım şu adrese git diyeceğini söyleyeceğini sanmıyorum. Ya da evet evladım şu 10 tane liste var seni bekliyordum yapman için. Sanki böyle bir hani evde eve döndükten sonra bir kocanı karı bir eşin kocasına verip al bu listeyi bunları yap. Böyle bir şekilde beklediğini sanmıyorum ama soruyor musun? Soruyor muyum? Ya Rab şu kadar ekstra bir bütçem oldu bu ay. Var mı ihtiyacı olan biri? Yani hani sen Rab'sin ya. Hani sen egemensin ya her şeyin üstünde olan. Hani benim hayatım geçici ya. Hani her an her şey olabilir ya. Var mı senin istediğin bir şey? Yani sen bu denklemin neresindesin? Ve bence bu insanlar bir anlamda hak ediyor övgüyü. Görüyorlar bedeli ve hayır diyorlar. Fakat ne yazık ki bizler o bedeli görmemezlikten gelebiliyoruz. İsa Mesih'i Rab olarak çağıran bizler. Ya sen Rab'sin ama karışma. Üniversite hayatıma karışma. Benim özel hayatımı nasıl yaşayacağıma karışma. Kardeşler, yaşam sözü benim diyor İsa Mesih. Yani yaşam. Sadece kurtuluş sözü değil, yaşam sözü benim. Her şey onundur. Her şey Rabbindir. Senin yaşamın hepsi seni seviyor. Hocam biraz önce dua ederken çocuklarımız için Rab evet eğlenmemizi istiyor. Rab evet kutlamamızı istiyor. Rab evet güzel zamanlar geçirmemizi istiyor. Fakat benim odak noktam ne? Tanrı elbette bunları iyi bir baba olarak vermek istiyor. Ama benim ilk sorduğum soru aman buna dokunma. Aman buna karışma mı? Yoksa ya Rab sen beni kendimi sevdiğimden daha fazla seviyorsun. İyi olan Rab. Sen iyisin. Buna ne sana güveniyorum. Sen ne yapmamı istiyorsun? Sen bu hayattan almam gereken en büyük zevk sensin. Eğer sensen gel zevklerimi değiştir. Gel bu sıralamayı alt üst et. Gel planlarımı sana vereyim. Sen söyle bana ne yapmam gerektiğini. Umarım yani amacım burada birbirimizi suçlu bir şekilde hissetmek, bu suç duygusuyla hareket etmek değil. Bu da Rabbin isteği değil. Sevgiyle çağıran Rab, sevgisinden dolayı bizi kurtaran Rab, sevgisinden dolayı çarmıha giden Rab, bizi korkuyla, aman kötü hisset, bre kafir nasıl böyle bir şey yaparsın değil. Ya Rab, eğer bu sözler doğruysa sizin için, tövbe etme fırsatı. Tanrı sizi o kadar çok seviyor ki size devamlı tövbe fırsatı veriyor. Aynı şekilde İsa Mesih'i bu kişiler gibi yargılayıp, ya ben onların arasına katılırsam hayatımın her alanı değişecek diyen, korkan, belki girmek istemeyen kişiler. Sizin için de bir söz var. Tatmin misin hayatından? Uzaktan izlemek yetiyor mu? Ya bana dokunmasın, orada uzaktan seveyim ben onu. Tatmin misin? Onsuz olduğun zamanlarda, onun yollarını görmediğin zamanlarda, bu hayatın peşinden koştuğun şeylerden tatmin misin? Yetmiyorsa gel. Yaşam sözü ondadır. Ve burada havarilere verilen söz ne? O kapatırken, sadece sizi bununla bırakmak istiyorum. 21. ayet. Şöyle diyor, elçiler... Şöyle diyor, 20'den 19'dan başlayalım. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. İşte Rabbin kilisesi. Hapse atılıyorlar herkesin önünde. Bir nevi o korkan kişilerin korkuları gerçek oldu. Bakın herkesin önünde hapse atıldılar, utanç içindeler. Fakat bir gece İsa bir Rabbin meleği geliyor ve onları oradan çıkarıyor. Ve nereye gönderiyor? Arkadaşlar sakin olun, biraz bekleyin şey geçsin, bu süreç geçsin. Aman bir şey yapmayın, dikkat çekmeyin. Arkadaşlar hani sizi tutulan yer var ya, oraya geri dönün. Hani size söylemeyin dedikleri şeyler var ya, onların hepsini tekrar söyleyin. Çünkü amacı ne? Amacı havalilerin güzel bir yaşamı olsun değil. Amacı bütün insanlık duysun, değişsin, dönüşsün. Çünkü kurtuluş sadece ve sadece ondadır kardeşler.